Ayrım 7.
Türkiye ve insan hakları. Geçen yüzyılın başından bu yana Türkiye, insan hakları açısından dünyanın gözünde hep sınav kapısında. Bunun nedenlerini soğan soyar gibi kabuk kabuk soymaya kalkarsanız, cücüğünde Yunanlıların 1821'deki Mora başkaldırısına karşı girişilen 2. Mahmut şiddetini bulursunuz. Başkaldırı ancak şiddetle bastırılır inancı, sadece Yunanistan'ı değil, dünyayı da kaybettirdi bize o tarihte. Lord Byron, Londra'dan koptuğu gibi bizzat dövüşe katılmaya gitti Yunan milliyetçilerinin arasına ve orada tifüsten öldü. Victor Hugo, dövüşe bizzat katılmadı ama o ünlü mavi gözlü Yunan çocuğu şiirini yazdı. İkinci Mahmut'un bir haftalık veziri azamı Benderli Ali Paşa, Yunanistan'daki şiddeti aşırı bulduğu için Yunan casusu suçlamasıyla idam edildi. Ve idam edilmiş son veziri azam olarak geçti tarihe. Şiddetin bir yönetim biçimi olarak benimsenmesi ve her sorunun şiddetle çözümlenebileceğine inanılması çok pahalıya mal olmuştur bize. Bir kez sorunlar çözümleneceğine kangrene dönüşmüştür. Örneğin Balkan başkaldırılarında uygulanan şiddet sonunda hem Balkan savaşları yenilgisine yol açmış hem de neredeyse tüm dünyayı bloklaştırıvermiştir karşımızda. Üstelik zalimliğimiz üstüne o dönemlerden kalma saplantılar hala her fırsat incesinden kabasından çıkıp duruyor karşımıza. Biz bu konuda derinliğini öz eleştirilerle yapılmış haksızlıkları sergileyerek dönemlerin nasıl sakat bir anlayış yüzünden çuvalladığını bir türlü koyamadık ortaya. Bunun yerine bizi kınamış olanları Türk düşmanı ilan ettik ve onların da yapmış olduğu zulümlerle savunmaya kalktık kendimizi. Sadece bir gazi Balkan Antlaşması'nı biçimlendirirken Osmanlı'ya karşı Balkan Başkaldırısını onaylamış ve o başkaldırılar uzantısında son olarak da Türklerin Osmanlı'ya başkaldırdığını söylemiştir. Yerli yersiz uygulanmış şiddetlerin savunması daha çok içeride yapılmıştır bizde. Dışarıya karşı ise kendini düzeltme vaatleri verilmiştir, hala da verilmektedir. 1839 Tanzimat Fermanı aynı zamanda kendi kendini düzeltip hukuk ilkelerine bağlı kalma belgesiydi. Lozan'ın da içeriğinde evrensel hukuk ilkelerini uygulama taahhüdü vardır. O nedenle batıdaki yasalar çarçabuk Türkçe'ye aktarılarak uygulamaya konmuştur hemen. Bizim siyasal yapılanmamızın insan haklarıyla tam bir uyum içinde neden geçemediğini bir laboratuvar titizliğiyle tülbentlerden süze süze analiz etmek gerekir. Bunda toplumsal bir hukuk bilincinin henüz tam billurlaşmamış olması elbet baş nedendir. Sade vatandaşlar dahi sinirlendikleri durumlarda, örneğin et fiyatlarını pahalı bulduklarında, durumu düzeltmek için şıpın işi cezalar biçmeye kalkar ve ilk olarak da iki kasabın sallandırılmasında ararlar çözümü. Yüzyıllar boyu şiddetin tek çözüm olduğunu inanmıştır onlar da. Yargı örgütüyle güvenlik örgütlerine en az savunmaya yapılan yatırımlar kadar yatırım yapmak gerekirdi. Asayiş kadrolarının teknik donatımları ne kadar ileri giderse, şiddet yöntemleri, işkence, dayak, zulüm de o kadar geriye gider. Toplumsal disiplini az bir harcamayla sağlama kolaycılığından kaynaklanır şiddet yöntemleri biraz da. Bir de ruhsal bir çarpıklık olan sadizmin toplumsal boyutlarına bir göz atma zorunluluğu var. Her törende kuzu, koyun, koç, dana, boğa, deve kesme furyası ne kadar normal görünüyor size. Buna koşarak kaçma olasılığı asla bulunmayan yaşlı sanıklara gereksiz yere vurulan kelepçeler, sorgulamadan önce kameralar önünde sanıklardan sökülen kravatlarla kemerler, hücre içi bekletmeler de eklenince insan haklarıyla olan bütünleşmenin neresinde bulunduğumuz çok kolay çıkıyor ortaya. Hukukun temel amacı suçluyu cezalandırmak değildir. Hukukun temel amacı hakkı savunmaktır. Bunun mekanik bir ayrıntısıdır suçluyu cezalandırmak. Cezalandırma prosesinde hukuk ilkelerinin dışına çıkılıp haksızlık yapıldığında devletin hukuksallığı anlamını yitirmiş olur. Sayın Çiller'in ABD'yi ziyaretinde Başkan Clinton, Amerika'nın dünyada en çok bu noktaya önem verdiğini söylüyordu. Herhalde boşuna söylemiyordu bunu bir Türk başbakanına. 16-10-1993. Hazreti İsa'nın pipisi, Rönesans ve biz. Orta Çağ papazlarının neleri tartıştıklarını bilmem hiç merak ettiniz mi? Bu tartışmalardan biri Yahudi olarak doğmuş olduğu için sünnetli olan Hazreti İsa'nın sünnetiyle ilgiliydi. İsa göğe uçtuktan sonra vaktiyle pipisinden kesilen parça da göğe uçmuş muydu, uçmamış mıydı? Papazların bir bölümü parçanın uçtuğuna inanıyorlardı. Bir bölümü inanmıyordu. Onlara göre kesilen pipi parçası İsa'dan ayrıldıktan sonra peygambere ait olma niteliğini yitirmişti. O nedenle de İsa göğe uçtuğu zaman pipisinin parçası yerde kalmıştı. Bu iki zıt görüşün kiliseler arasında yüzyıllar boyu ne derin ayrılıklar yaratmış olduğunu düşünebilmek dahi zor bugün. Yine Orta Çağ'da dünyanın bir de arka yüzü bulunduğuna inanılırdı. Bazı papazlar dünyanın arka yüzünde yaşayanların ön yüzündekilerin tam tersi bir görüntüde olduğunu iddia ederlerdi. Arka yüzde ağaçların dalları toprakta, kökleri havadaydı. İnsanlarla hayvanların da başları aşağıda, ayakları yukarıdaydı. Papalık böyle bir iddiayı benimseyen papazları aforoz etmeye başlamıştı. Ancak bu aforozlarda bazı orospolluklar oluyordu. Vatikan bilimle, örneğin astronomiyle uğraşırken kutsal inançları ırgalayan papazları da halkın gözünde küçük düşürmek için dünyanın arka yüzündeki ters görüntülü hayatlara inanmakla suçluyordu. Orta Çağ'daki bir başka tartışma konusu da dünyayı yaratmadan önce Tanrı'nın ne işle uğraştığıydı. Bize sorarsanız dünyayı yaratırken Türkleri de yaratayım mı, yaratmayayım mı diye düşünüyordu. Çünkü bundan Türklerin mi yoksa kendisinin mi pişman olacağını kestiremiyordu. İlk çağ, orta çağ, yeni çağ, yakın çağ ayırımları bizim ortak bilincimizde gerektiği kadar billurlaşmış değil. Ne tarihin niçin böyle çağ ayrımlarına uğradığını tam kavrayabilmişiz ne de aralarındaki farkların neler olduğunu tam görebilmişizdir. Bunun da nedeni Batı Roma İmparatorluğu'nun batışıyla kapanan ilk çağda Türklerin bulunmayışıdır. Oysa çok tanrılı dinler dönemi olan ilk çağlar olağanüstü bir uygarlığın örnekleriyle doluydu. Türkler 8. yüzyılda çıktılar tarih sahnesine. O yüzden ilk çağlardan uzanan kentli bir birikimleri olmadı. Orta çağ hayata sadece kilisenin tek ve dar penceresinden bakılan bir çağdı. Kendisinden önceki dönemleri de bilimsel kuşkuculuğu da, akılcı tutarlığı da reddeden bir çağdı. 1000 yıl sürdü. Ama papazlar Latince ve Yunanca biliyorlardı. İsa'dan önceki çağlarda neler olup bittiğini gizli gizli öğrenmeye çalışacak bir dil anahtarı vardı ellerinde. Derken ilk çağları yani antikiteyi yeniden değerlendirme dönemine geçildi. Buna Rönesans diyoruz işte. Ve orta çağ kapandı, yeni bir çağ başladı. Kendi tabularıyla dogmalarını eleştirmeye başlayan bir akıl çağı. Bir çeşit orta çağın kendisine karşı yaptığı bir öz eleştiri evresi. Türkler, insanlığın yaşadığı bütün bu çağ serüvenlerinin dışında bir türlü kendileşemeyen bir göçerlikte kaldılar. Bunun sıkıntılarını bugün dahi çekiyoruz. Şifahilikten belgeselliğin ağır bastığı yazılı bir döneme hala daha geçemeyişimiz ve ilkel kurnazlıklarla yetinip Rönesans'ın başlattığı akılcı tutarlılıklarla bütünleşemeyişimiz büyük ölçüde bundan. Düşünce, fikir, akıl, eksi değerler sayılır günlük dilimizde. Düşün düşün boktur işin gibi. Fikirin çoğulu olan efkarın karamsar bir bunalımı anlatması gibi. Akıllının çoğulu olan ukalanın gereksiz öneri ve anlatımlarla sevimsizlik etmek anlamına gelmesi gibi. Hem orta çağdan kurtulmak isteyip hem de tutarlı bir akılcılığa ve tabulara karşı çıkmaya kızmak hala daha en temel çelişkimizdir. Yoksa kitaplara ve yazı adamlarına hala daha yasakçı davranmayı bu kadar doğal mı karşılardık? Üstelik çağdaş uygarlık düzeyine mutlaka varacağız diyerek. 25.3.1994 Saydamlık hareketi tarihimizden başlamalı. Türkiye 1566 yılından bu yana yani 1. Süleyman'ın Zigetvar seferinden ölmesinden sonra oğlu 2. Selim'in tahta çıkışını kutlamak için Yeniçeri'ye dağıtılacak Culus akçesini bulmakta zora düşülmesinden ve bu nedenle de gerekli akçe sağlanıncaya dek yeni padişahın Topkapı Sarayı'na girmesinin engellenmesinden bu yana ne ekonomide bir rahatlığa kavuşabildi ne de asayiş konularında. Yani efendim Türkiye tam 427 yıldır herkesin güvencesini sağlayacak teknik bir devlet olma açısından bir türlü derlenip toparlanamıyor ve belini doğrultamıyor. Bunun baş nedeni Türklerin kendi tarihlerinden kopartılmış olmalarıdır. Türkler tarih diye aslı faslı olmayan bir takım masallarla uyutulmuşlardır. Oysa 427 yıldır neden Türkiye'nin gerek ekonomik konularda gerek asayiş konularında düze çıkamadığını kare kare kamuoyuna yansıtmak gerekirdi. İkinci Selim döneminde hazine neden dara düşmeye başladı? İçerideki baş kaldırılar nasıl bir grafik çizdi ve İnebahtı'da Osmanlı donanması nasıl yok edildi? Şayet ne yapılsa hazine sıkıntıya düşmez, baş kaldırılar alevlenmez ve İnebahtı yenilgisi önlenebilirdi. Çarpıklıkla sakatlığın kaynağı neredeydi? İkinci Selim'in yerine geçen 3. Murat döneminin ekonomiyi büsbütün zora sokan başlıca salaklıkları nelerdi? Koca Sinan Paşa'nın durup dururken Avusturya'ya sefer açmasının bir anlamı var mıydı? İçerideki Celali isyanları neden daha da yoğunlaşmaya başlamıştı? Bütün bu çarpıklıklar nasıl bir bilgisizlikle yeteneksizlikten kökenleniyordu? 3. Murat'ın yerine geçen oğlu 3. Mehmet, kişisel harcamalar için Vezir-i Azam'ı Yemişçi Hasan Paşa'dan 3000 altın istiyordu. Hazine ise tam takır kuru bakırdı. Yemişçi Hasan Paşa 3. Mehmet'e şu terhisi yazıyordu. Masrafa nihayet yok. Nereden ne tahsil edeceğimizi bilemiyoruz. Hazineye hiçbir şey girmediğinden aklımız başımızda değildir. Eğer memleket mamur olup akçe tahsili mümkün olsa devletli padişahımdan sakınır mıyım? Memleket ve hazine ve kul cümlesi padişahımızın değil midir? Bunun üzerine Padişah 3. Mehmet idam ettirdiği Vezir-i Azam Hadım Hasan Paşa ile Ali Ağa'nın giysilerinin satılmasını, parasının da kendisine gönderilmesini istiyordu Yemişçi'den. Vezir-i Azam Yemişçi Hasan Paşa bu isteğe de şu yanıtı veriyordu. 30 yıldan ziyadedir ki ortalık bozulmaya yüz tutmuştur. İşkencesiz kimseden ödünç akçe alma olanağı yoktur. Bu ise ne saltanatın namusunu uyar ne de şer-i şerife. Hasan Paşa ile Ali Ağa'nın gerçi bazı kaba saba giysileri vardır. Ama bu giysilerin satılması zaman alacaktır. Tarih 1598. Osmanlı tarihini sadece bir kahramanlık efsanesi olarak göstermek ve padişahların satacak eski giysi arama durumuna düşecek kadar hazinenin iflas etmiş olduğunu, içerideki celali isyanlarıyla anarşinin baş edilmez bir tırmanmaya geçtiğini gözlerden saklamak çok pahalıya mal olmaktadır Türkiye'ye. Siyasetçi kadroları Osmanlı tarihini ayrıntılarıyla bilmek şöyle dursun, aralarında bakan düzeyindeki kişiler dahi Mondros mütarekesi ile Montreux antlaşmasını birbirine karıştırmaktadırlar. Devlette de siyasette de saydamlık özlemlerinin dile getirilmeye başlandığı bir dönemden geçiyoruz. Saydamlaşma hareketini önce Osmanlı tarihinden başlamakla büyük yararlar görüyoruz. Biliyoruz ki uydurma tarih üstünde ancak devletin çürüğü beşiklenir. Hamasi övünmelerle ne ekonomi güçlenir, ne asayiş sorunları çözümlenir, ne de dış politika satrancında puan toplanır. Tersi olsa 427 yıldan bu yana hala görüntüden ibaret bir kabuk devlet olmaktan, yönetilenlerin hayatını kolaylaştırıp güzelleştirmeye dönük teknik bir devlet olmaya geçemez miydik? Hala orta çağdan kurtulamadığımız içindir ki çağdaş uygarlık düzeylerinin hayalleriyle geçirip gidiyoruz yılları. Ve İstanbul hala çöpler içinde ve hala susuz. 27-8-1993. Ayıp, günah, yasak üçgeni kırıldıkça. Orta çağda kilise, karı kocaların sevişme pozisyonlarını denetlemeye kadar götürmüştü işi. Kadının erkeğin üstünde sevişmesi günahlıydı. Hamile kalma olasılığını azalttığı için günahlıydı. Bugün Londra'daki Hyde Park'ta çiftlerin sevişmesine polis ses çıkartmaz ancak bir koşulla, kadın erkeğin üstündeyse. İşin içinde bir zorbalık bulunmadığı iyice belirgin olsun diye. Çağlar yaşamı eskisinden daha kolaylaştırmaya dönük olarak değişirler. Uygarlık da budur zaten, yaşamı daha kolaylaştırıp daha güzelleştirmeye dönük çabaların tümü. Binlerce yıldan bu yana nice nice engel ve engelleme canım dünyayı zehir zıkkım etmiştir insanoğluna. Örneğin aşk engelleri. Sevdiği kız yahut erkekle birlikte olamamak. Yahut parasızlığın getirdiği engeller, dilediği giysileri alamamak, dilediği yerlerde gezip tozamamak, dilediği yerlerde oturamamak. Yahut hastalıkların yarattığı engeller. Diyabet rejimleri, yüksek tansiyon rejimleri, ülser rejimleri. Bütün bu engellerin tek tek hızla çözümlendiği ve çözümleneceği dönemlere doğru gidiyor dünya. Aşk engelleri babaannemin yaşadığı zamanlardaki gibi mi? Zavallı babaannem genç kızlığında erkek arkadaşlarıyla ne bir sinemaya gidebildi, ne bir plaja, ne bir diskoya. Dedelerimiz de öyle. Hiç değilse yaşlılıklarında tanışabilselerdi televizyonla. En azından ömür sonu yalnızlıklarıyla can sıkıntıları bir hayli hafiflerdi. Hiç kuşkunuz olmasın. Parasızlık engelleri de aşılacak. Nasıl mı aşılacak? İnsan neden para kazanamaz? Önce ona bakmalı. Enerjisini piyasası olan yahut piyasasını yaratacağı bir beceriye dönüştüremediği için. Buğday eken bir köylünün kendine küçük tip bir köylü villası yapacak kadar ne parası olur ne de görgü ve zevk birikimi. O köylü enerjisini daha çok para getirecek bir beceriye dönüştürebilse. Örneğin dünya sebze fiyatlarıyla taşıyıcı fiyatlarını her gün izleyebilecek kadar İngilizce öğrense. Durumu hemen yırtar. Önümüzdeki 100 yılın içinde ne buğday köylüsü kalacak ne de o kadar İngilizceyi bilmeyen kimse. Türkler yaşamı daha kolaylaştırıp daha güzelleştirme çabalarını daha çok benimseseler, bugün kendi yarattıkları engellerin çoğunu aşıp çok daha ballı börekli yaşayabilirlerdi. Ayıp, günah, yasak üçlüsünün barikatlarını bir daha gözden geçirmek gerek. Ayıp olan ne? Kız çocuklarını köy okuluna göndermek mi? Günah olan ne? Kadının berbere gitmesi mi? Yasak olan ne? Tiyatroda korkak bir general portresi çizmek mi? Kadınları kafalarının içi ve dışı ile çirkinleştirince daha mı iyi çıkıyor hayatın tadı? Yahut yöneticilerin de tıpkı yönetilenler gibi insan olduklarını anlatıp gösterince kimseyi putlaştırmadan yaşama hakkının kompleksiz güzelliği geriye mi sayıyor? Kadınlar güzelleştikçe, insanlar düşüncelerini ve gözlemlerini özgürce ortaya koydukça, yani toplum bir yığın anlamsız engelin kösteklerinden kurtuldukça, yaşamı bir eziyet olmaktan çıkarıp öylesine bir keyif cümbüşü haline getirmeye başlar ki, işte ona da uygar toplumlar deniyor. Işıklı caddeleri, kesilmeyen suları, havadayken tekerleği yoldan giden kamyonların üstüne düşmeyen uçakları, veleşçiliğe sıvanmayan girişimcileri, güzel kadınları, okumuş kızları, yaratıcı sanatçıları, albenili kentleriyle uygar toplumlar. Zamanla mekanı ve akıllı estetiği en ustaca kullanabilen toplumlar. Yaşamı zehir zıkkım eden engellerin kalkmasında bilimcilerle sanatçıların çok büyük rolü oldu. Gerçi Türkler ayıp, günah, yasak üçgeni içinde biraz gerisinde kaldılar bu gidişin. Ama genç kuşaklar yavaş yavaş çakıyorlar durumu. Eski hipnozların zokasını daha öncekiler kadar kolayından yemiyorlar. 15.9.1992. Erotizm, pornografi ve ahlak. Erotizm, çeşitli cinsel yaklaşımların havasını estirerek, insan düşünde cinsel istekler uyandırma girişimlerinin tümüdür. Eski Yunanca'da aşka ait anlamına gelen erotikos sözcüğünden üretilmiştir. Ancak buradaki aşk duygusal olmaktan çok fiziksel olan aşktır. Erotik bir ressam giysisiz olduğu sezilen bir kadınla bir erkeğin öpüşmeye uzanan dudaklarını çizer ve daha ötesini o resme bakanların düş gücüne bırakır. Pornografi ise cinsel birleşmenin her ayrıntısını büyük planda gösterir ve kişinin düş gücüne hiçbir tamamlayıcılık bırakmaz. O da eski Yunanca'daki pome sözcüğünden kökenlenmiştir. Pome fahişe demektir. Eski Roma evlerinden Budist tapınaklarını, bizim karagöz oyunlarından divan ve halk edebiyatına kadar erotizm ile pornonun harcını karmamış hiçbir kültür yok gibidir. Canlının yapısından kopamayan cinsellik, bazen gizli gizli, bazen her türlü saklanma perdesini yırtarak her dönemde ve her uygarlıkta insanlığın vazgeçilmez konusu olmuştur. Bu büyük doğa gerçeğinin durmadan üstünün örtülmek istenmesi ruhsal sakatlanmalara, olmadık doyumsuzluklara, olayları yanlış değerlendirmelere, beyinsel sıkışıklıklara, sadik ve mazoşist sapmalara neden olur. Psikiyatrların ruhsal bunalımlar geçirenlerin üstünde hemen cinsel baskıların etkilerini aramaya kalkmaları boşuna değildir. Bu baskılar bireyleri pes perişan ettiği gibi toplumları da nedeni bilinmeyen ortak neşesizliklere, gözü dönmüşlüklere, önüne geleni suçlama alışkanlıklarına iter. Bu tür çarpılmaların ekonomik süreçlerle de ilişkisi vardır. Sermaye birikiminin henüz kapalı ekonomiyi çatlatacak kadar serpilemediği dönemlerde, servet çoğalmasında miras kurumu en büyük rolü oynadığı için aile kavramı olağanüstü bir kutsallık kazanır. Sermaye birikimi belirli bir düzeye geldikten ve toplumda devletin sağladığı güvenceler yaygınlaşmaya başladıktan sonra ise miras eski önemini yitirmeye, dolayısıyla aile kavramı da tabu olmaktan çıkmaya başlar. Ailenin İspanya'nın güneyinde en köklü birim, İsveç'te ise sokak ıslığı kadar laf ola beri gele sayılması, İsveç'teki toplumsal güvencenin ne miras kurumuna ne aileye gereksinme göstermeyecek kadar gelişmiş olmasındandır. Demek ki toplumsal güvence cinselliğe de özgürlük getirmektedir. Zenginleşmiş ve iyice örgütlenmiş toplumların cinsel konularda vardıkları özgürlük aşamasıyla henüz onlar kadar kalkınamamış toplumlarda bu konuların baskı altında kalmışlığı bir rastlantı sayılamaz. Birincilerde ahlak, mirasın bekçisi olmaktan kurtulmuştur. İkincilerde ise kurtulamamış yahut bir oranda kurtulmuşsa bile eski koşullanmaların uzantılarını henüz arıtamamıştır. İnsanlık gelişiminde aristokratların, zenginler oligarşisinin, büyük burjuvaların cinsel konularda daha esnek olmaları ve kitlelerin ahlakın kilit taşını cinsellikte görmeleri büyük ölçüde para ve yaşam güvencesiyle lehimlidir. Fakirlikte mirasçılık güdüsel gibidir. Servet çoğalmasının tek mekanizmasıdır miras. Böyle bir evrede aile kutsallığı aşınır da cinsellik anlayışı yeni değerlendirmelere yönelirse miras mekanizması da felce uğrar. Devletin verdiği güvencelerin, mirasın verdiği güvencelerin üstüne çıkmasıyla da bu denklem bozulur ve cinsellik alanındaki baskılar azalmaya başlar. Tabii eskiden kalma koşullanmaların yumuşaması için yine de epey zamana gerek vardır. Bizde de cinsellik eski dokunulmazlık zırhlarını çatlatmaktadır. Toplumsal zenginliğimiz ve güvencelerimiz arttığı oranda bu zırhlar büsbütün dökülecektir. 18. yüzyılın müstehcen kara gözleri TV ekranlarına kadar gelecektir belki de. Cinsel konular herkesin kişiliğine kancalanmış konulardır. Bu gerçeği reddetmek, ikiyüzlülüğü ve sahteciliği körüklemektir. Böylesi bir ahlaksızlığı yaygınlaştırarak ahlakı korumaya çalışmak ancak bilgisizlerin onaylayabileceği bir kötülüktür. Sanatla bilim ise her türlü körlüğe daima karşı çıkmıştır. 26.9.1982. Erkeklerin orgazm stoku 5000'i çok geçmiyor. Gerçekçilik toplumsal bir karamsarlık getiriyor elbet. Türkiye'de adam başına düşen yıllık ulusal gelir Avrupa'dakinin 10 kat gerisinde. Köylülük aşılamamış. Sağlıklı bir altyapısı olan hiçbir kent kurulamamış. Eğitim ise 13 milyon öğrenciden ancak %5'ini çağ standartlarına göre yetiştirebilecek bir nitelikte. Neyse ki kumarhane gelirleri artıyor, 150 trilyona çıkmış yılda. Silah kaçakçılığı gelirleri de artıyor, o da 200 trilyonu aşmış. Arsa ve kooperatif spekülasyonlarıyla uyuşturucu kârlarını da bunlara eklerseniz, eski Hong Kong yahut Tanca batakhanelerinden arta kalan boşluğu doldurmaya dönük olarak geliştiğimiz ortada. Beyaz kadın ticareti de çabası. Böyle bir yozlaşmaya alternatif olarak İslami akımlar gelişiyor, normal bu da. Ancak İslami akımların gelir kaynakları batakhane ekonomisiyle aşık atabilecek mi? Orası belli değil. Üretim düşük olduğu zaman dinsel politikalar hızla kazıkçı maskesine de dönüşebilir. Şimdi bu karamsarlıklara boş verin siz. Yaşlarınız 25'in altında da olsa alt tarafı 7 tane 10 yıl daha yaşayacaksınız. Hayatınızda haftada en az 3 kez sevişme temposunun dışında kalacak zaman bölümleri çok daha fazla olacak ileride. Zaten bir erkeğin sevişme stoku 5000 ve artısıyla sınırlıdır. Bu sayı çok az gözükmesin gözünüze. 5000 gün, 14 yıl eder. Her gün bir kez sevişme koşuluyla. Ortalama araya bir günlük ara girse 28 yıl eder. Ortalama 2 günlük arayla 42 yıl eder. 3 günlük arayla da 56 yıl eder. Sevişmeye 16 yaşında başlanmış olsa 72'sine kadar ortalama 3 günde bir mutlaka bir kez sevişmiş olursunuz. Fena bir performans değildir. Düşünün ki araya askerlik dönemleri girecektir, yolculuklar girecektir, hanımların hasta olduğu günler girecektir, aylıklar girecektir, erkeklerin de halsiz olduğu günler girecektir. Sevişmeye 16 yaşında başlama koşuluyla ömür boyu çizelgesindekili orgazm ortalaması 4 günde 1'e denk gelse aşk ilişkileri 86'ya kadar canlı kalabilir. O nedenle erkeğin 5000'lik sevişme stoku küçümsenmemeli ve hesabının da tutulmasına başlanmalı. 23 yaşında çok hızlı bir erkek henüz 1000 ortak orgazm aşamamıştır. Önünde de 60 yıl yani 20.900 gün vardır. 4000'lik sevişme stokunu 60 yılın günlerine böldüğünde boş geçen hafta kalmaz. Bazı hafta 1, bazı hafta 2 temposuyla ta 83 yaşına kadar. Fena mı yani? Bireylerin aşk tabloları ülkelerin siyasal karmaşasına her zaman ağır basar. O nedenle de gelişmiş ülkelerde parasız yapılan zorunlu askerlik dönemleri gitgide geride kalmaktadır. Madem bir kez geliyorsun dünyaya, başkalarından daha az sevişmiş olarak kaybolmak, 21. yüzyılın modern değerlendirmesiyle büyük bir başarısızlık göstergesi de sayılabilir. Türküler çok aşırı üredikleri halde ortak orgazm konusunda bu tür değişik ölçüleri kullanmaya ve hayatı bir de böyle bir gözlükle değerlendirmeye henüz alışık değiller. Canları sağ olsun. Durmadan koyun kafası kesme ve durmadan saldırganlık edebiyatı yapma tutkusunun bir nedeni de ola ki budur. 5.1.1993